SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Avustralya İşçi Partisi ülkenin en eski siyasi oluşumu. Federasyonun ilan edilmesinden önce sendikal hareketten türeyen dünyanın en eski işçi partilerinden biri. Avustralyalılar İşçi Partisi'ne ana muhalefet partisi olarak bakıyor. Mevcut İşçi Partisi liderliğinin 21 Mayıs'tan önce halkın kendisine potansiyel hükümet olarak bakmasını sağlaması gerekiyor. 1890'larda ekonomik krizle mücadele eden Queensland'de işçiler kendilerini temsil edecek bir parti arayışına girdi. 1899'da ise Avustralya İşçi Partisi Queensland'de ilk hükümetini kurmuştu bile. 1901'de Avustralya Federasyonu'nun kurulmasından sonra da ulusal parlamentoya temsilcilerini gönderdi. 1904'te Chris Watson azınlık hükümetini kurdu ve başbakan olan ilk İşçi Partisi lideri oldu. 1910'da federal seçimlerden sonra İşçi Partisi, federal parlamentoda çoğunluğu kazanan da ilk parti oldu. Partinin en ikonik liderlerinden biri Gough Whitlam. Seçmenleri tarafından reformlarıyla övülen Whitlam, genel vali tarafından azledilen ilk ve tek Avustralya Başbakanı olarak tarihe geçti.
Well may we say God save the Queen.
Whitlam, kraliçe çok yaşa diyor olabiliriz ancak genel valiyi hiçbir şey kurtaramaz diyor. 11 Kasım 1975'te genel vali Sir John Kerr, bütçesini meclisten geçiremeyen Whitlam'ı azledip liberal lider Malcolm Fraser'a geçici başbakanlık görevini vermişti. Yapılan federal seçimlerde ise Halk İşçi Partisi'ni cezalandırdı. Bir başka ikonik İşçi Partisi lideri de eski Avustralya Sindikalar Konseyi Başkanı Bob Hawke. 1983'ten 1991'e kadar ülkeyi yöneten Hawke, İşçi Partisi'nin en uzun süre hizmet eden başbakanı. Bir ay içen sıradan bir Avustralyalı olarak tanınan Hawke, herkesin konuşabileceği bir lider olarak öne çıktı. Avustralya'nın Amerika Kupası yat yarışını kazanması sonrası söyledikleriyle biliniyor.
I tell you what, any boss who sacks anyone for not turning up today is a bum.
Bugün işe gelmeyen birini işten atacak patronun serseri olduğunu söyleyen Hawke, ancak çalışanın bir sonraki gün arayı kapatması gerekiyor diye konuşuyor. Kupanın tüm ülkeyi birleştiren muhteşem bir gelişme olduğunu da söylüyor. Hawke dönemi ayrıca ekonomik reformlarıyla da öne çıktı. Avustralya dolarını dalgalı kura geçirerek ekonomiyi dünyaya açtı. Ancak aynı zamanda ekonomik depresyonla da mücadele etmek zorunda kaldı. İşsizlik oranı Hawke döneminde büyük buhrandan beri görülen en yüksek seviyeye çıktı. Hawke aynı zamanda parti içi liderlik çatışmalarıyla da gündeme geldi. Hazine Bakanı Paul Keating, Hawke'un birkaç yıl önce yerini kendine bırakacağına söz verdiğini belirterek isyan bayrağı açtı. Hawke dönemini kapatan Keating de 1991'de liderliği ele geçirip 1995'te seçimi kaybedip emekli oldu. Liderlik için mücadele iktidara gelen İşçi Partisi için tanık olduğumuz bir sıkıntı. 2007'de Kevin Rudd güçlü bir çoğunlukla partiyi iktidara getiren bir İşçi Partisi lideri oldu. Rudd'ın yaptığı ilk işlerden biri ailelerinden koparılan Avustralya yerlilerine yani çalınan nesillere ulusal özür dilemekti.
We apologize especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country. For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry.
Ancak Rudd yılları liderlik mücadelesiyle de geçti. Yardımcısı Julia Gillard, liderlik için mücadele edeceğini ima edince Rudd, 2010 Haziran'ında hem İşçi Partisi liderliğinden hem de başbakanlıktan istifa etti. Gillard, ülkenin ilk kadın başbakan yardımcısıydı ve sonrasında ilk kadın başbakanı da oldu. Gillard'ın liderliği de sıkıntılı bir dönemdi. Hem liderliği geri almaya çalışan Rudd'la hem de Liberal Parti'nin lideri Tony Abbott'la mücadele ediyordu.
I rise to oppose the motion moved by the Leader of the Opposition. And in so doing, I say to the Leader of the Opposition...
Abbott'ın söylemlerinin cinsiyetçi ve kadın karşıtı olduğunu söyleyen Gillard, hükümete bu adam ne şimdi ne de gelecekte bu konularda ders veremez diye konuşuyor. Ama Gillard'a hasar veren hep parti için mücadele oldu. Rudd önce Şubat 2012'de parti liderliği için girişim başlattı ve başarısız oldu. Sonra Gillard'ın kendisi liderliğini perçinlemek ve liderliği üzerindeki kara bulutları dağıtmak için partisinin meclis grubundan yeni oylama istedi. Bu sefer Rudd aday bile olmadı ve Gillard Rudd kazandı. Ancak 2013'ün Haziran ayında bu sefer Rudd başarılı oldu ve başbakanlığı ve parti liderliğini geri aldı. Ancak halk 2013'ün Eylül ayında İşçi Partisi'ni yeniden cezalandırdı ve federal seçimlerde de İşçi Partisi yenik düştü. Parti için mücadeleler sırasında kilit rol oynayanlardan biri de Victoria'lı eski sendikacı Bill Shorten'dı. Önce Gillard'ı destekleyip Rudd'ı düşürdü ve sonra Rudd'ı destekleyerek Gillard'ın kariyerini bitirdi. Rudd'ın seçim yenilgisi sonrasında da İşçi Partisi'nin lideri oldu. Ancak Shorten'ın liderliği de uzun sürmedi. 2019 seçimlerine favori olarak giren Shorten, son zamanların en sürpriz seçim yenilgilerinden birini aldı.
This has been a tough campaign. Toxic at times. But now that the contest is over, all of us have a responsibility to respect the result. Respect the wishes of the Australian people and to bring our nation together.
Başbakan Scott Morrison'a yenilen Bill Shorten seçim kampanyasının zorlu geçtiğini ancak seçimlerin sona ermesiyle beraber sonuçlara saygı duyulması gerektiğini söylüyor. Zamanın halkı bir araya getirme zamanı olduğunu, İşçi Partisi'nin de artık yeni bir liderle yola devam etmesinin gerektiğini söylüyor. Sydney Üniversitesi'nden hükümet ve siyaset uzmanı Dr. Peter Chen, 2019 seçim sonuçlarından sonra anket şirketlerinin de sıfırdan metodolojilerini yeniden inşa ettiklerini söylüyor.
You only need to, you know, slightly make some errors in the way in which you sample people and you get that sort of distorted result. And so the question I guess for
ankette kullanılan nüfusun analizinde ufak bir hata yapılmasının sonuçları büyük oranda etkilediğini söylüyor. Anketçiler özel şirketler, üniversitelere bağlı değil diyen uzman, tek işleri de bu. Şimdi sormamız gereken şey, önceki seçimlerden sonra anket tekniklerini güncellediler mi, güncellemediler mi? 2019 seçim yenilgisinden bir gün sonra Anthony Albanese, İşçi Partisi liderliği için aday olduğunu açıklamış ve 30 Mayıs 2019'da da rakipsiz bir şekilde lider olmuştu. Dr. Chen, partinin şimdi halkın gözünde kendini potansiyel hükümet olarak konumlandırmak istediğini söylüyor. Ayrıca pandemi yüzünden seçmenin hiç olmadığı kadar riskten korktuğunu ve değişim istemediğini de belirtiyor ve bu da İşçi Partisi için büyük bir sıkıntı.
Sometimes when things are a little bit uncertain, like they are now with COVID and the war in Europe and international trade and tensions with China and things like that, sometimes people will
COVID pandemisi Avrupa'da savaş ve Çin'le ticari ve stratejik gerilim gibi istikrarsızlık unsurlarının halkı riske karşı tavır alma ettiğini söyleyen Chen, bu yüzden İşçi Partisi'nin yapması gereken şeyin halkı hükümet değişikliğinin bir risk oluşturmadığını ikna etmek olduğunu söylüyor. İşçi Partisi için iki önemli konunun ulusal güvenlik ve ekonomi yönetimi olduğunu, genel olarak son 20 yılda liberal ulusalcı koalisyonunun bu iki konuda daha iyi performans sergilediğinin düşünüldüğünü belirtiyor. İşçi Partisi'nin bu kanıyı kırıp biz de bu konularda çok iyiyiz demesi gerektiğini belirtiyor.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.